Ayrım 8, sayfa 99, Kahire olayı, Olen Steinhauer. İkinci kısım. Stalin kimseye cinayetten bahsetmesine gerek kalmamıştı. Büyükelçiliğe vardığında olay 24 saat haber veren kanallarda kolaylıkla yer bulduğu için herkes bunu konuşuyordu. Beş ajanı da, Ricky, Tim, Klaus, Mike ve Paul yalnızca bu konuyu konuşmak istiyordu. Birkaç dakika varsayımlarda bulunmalarına izin verdikten sonra perşembe sabah toplantılarında ilgilenmeleri gereken gündeme gelmelerini sağladı. İstihbarat kaynakları ve onları nasıl kontrol edecekleri. Paul, Mısır istihbaratındaki ana bağlantıları, yağmur adamla sorun yaşıyordu. Adam kısa bir süre önce ortadan kaybolmuştu ve Paul'ün buluşma taleplerine yanıt vermiyordu. Bunun için birkaç olası açıklamaları vardı. Ricky karşılarına daha büyük bir taleple çıkmadan önce değerini ispat etmeye çalıştığını düşünüyordu. Mübareğin devrilmesinden sonra yağmur adamın pozisyonunun daha tehlikede olduğunu ve yalnızca kendini kolladığını savunan Tim daha geniş düşünüyordu. Ricky'nin müstehzi yorumu olası değildi. Çünkü yağmur adam geçen sene onlara gelmiş, kendileri ona gitmemiş ve onlar da iş ortaklarının Amerikan piyasalarına girmelerine yardımcı olmaları konusundaki isteklerinin çoğuna uymuşlardı. Mübarek rejiminin devrilmesi her şeyi karıştırdığından Tim'in tahmini daha olası geliyordu. Ülkeyi yöneten askeri liderler tüm güvenlik sistemini devirmekle ilgilenmiyorlarsa da herkes seçimlerden sonra her şeyin değişeceğini biliyordu. Klaus belki de üstleri bizim dostumuz olduğunu öğrenmişlerdir dedi. Stan başını salladı. Ali bu sihri bilseydi yağmur adam ölmüş olurdu. Oysa onu tüm alışıldık yerlerde görüyoruz. Ricky John'u gönder diye önerdi. Adam akıllı gözünü korkut. Bu epey bir gülüşmeye yol açtı. Küresel güvenlikten devasa John Calhoun tek taşeronlarıydı. Geçen Kasım'dan beri oralardaydı ama o gün ortalarda yoktu. Harry bir iş için onu ödünç almıştı. Klaus, kara şövalye nerede diye sordu. Sen patron söylemiyor dedi. Nihayet ortak sekreterleri Nancy kapıyı tıklatarak herkesi Harry'nin ofisine çağırdı. Odaya doluşarak Büyükelçiliğin tüm teşkilat üyelerine 25 kişi kadar katıldılar. Nancy kapıyı dışarıdan kapattı, Harry masasının arkasındaydı. Beyaz saçları öylesine titizlikle taranmıştı ki peruk gibi duruyordu, elleri ceplerindeydi. Garden City'deki diğer binaların arasından ufak bir Nil manzarası görülmesine karşın panjurları kapalıydı. Sakız çiğnerken konuştu, beyler kötü haberlerim var. Önemli açıklamalarda kullanılan ölçülü, üzgün bir sesle haberi verdi ve Stan, Sophie onu arayana kadar şüphelilerin bir kişi kalana kadar elendiğini söyledi. Cerç Ahmeti, diğer adlarıyla Boyan Kozma, Lajos Varga ve Andrei Wojcik. Jennifer Carey ilk sorulması gereken soruyu sordu. Efendim, kimliğini nasıl tespit ettik? Macar polis kameraları, restoranın olduğu caddedeki kamera, daha sonra tren garının park yerinde bıraktığı arabasını tespit etti. Tren garındaki kameralarda Münih'e giden Euronight trenine bindiğini görüntüledi. Budapeşte'deki adamlarımızdan biri George Reardon, Macar sınırını geçmeden hemen önce aramak üzere treni durdurduklarında adamın gitmiş olduğunu söyledi. Topluca derin bir iç geçirdiler. Harry Cerç Ahmeti'nin diğer suçlarının yanı sıra ülkesi Arnavutluk'ta iki banka soygunu, Belgrad'da birden fazla cinayetten dolayı hapis cezası, Marsilya'da iki cinayetle bağlantısı ve Yemen ve Brezilya'da iki şüpheli kişinin öldürülmesinde başrolde oluşunu da kapsayan sabıka kaydını paylaştı. Adam her delikten çıkıyordu. Dennis Schwarzkopf ama kimin için çalışıyor diye sordu. Her işaret parmağıyla havaya bir soru işareti çizdi. Interpol adamın dosyası üzerinde çok çalışmış. Dosyası epey kabarık ama kimse serbest çalışıp çalışmadığını bile bilmiyor. Ama dosyasına bakınca öyle olduğunu düşünüyorum. Çalıştığı farklı yerlerde faaliyet gösterdiğini bildiğimiz, sorumlu tutabileceğimiz tek bir örgüt yok. Jennifer'ın ajanlarından biri biz hariç dedi. Harry'nin yüzündeki ifadeyi görene kadar birkaç kişi nazikçe güldü. Jerry, bir daha bu şakayı duymak istemiyorum dedi. Yüzü kızaran Jerry başıyla onayladı. Harry diğerlerine dönerek, çoğunuz Emmet'i tanıyordunuz. İyi bir adam ve iyi bir arkadaştı. Herkesin her şeyi didik didik etmesini istiyorum. Eğer bu cinayetin Kahire ile bir ilgisi varsa bu bilgiyi hemen masamda istiyorum. Sorusu olan? Oda boşalırken Harry Stan'a kalmasını söyledi. Baş başa kaldıklarında Stan kapıyı kapattı. Harry koltuğuna yerleşerek ağzına yeni bir sakız attı.
Ne düşünüyorsun Stan?
Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Harry sinirli bir şekilde elini salladı.
Neden bahsettiğimi biliyorsun.
Stan düşünceli bir şekilde masaya yaklaştı. Bildiğim kadarıyla ben dosyamı sana verdikten sonra Balasevich'le bir bağlantısı olmadı. Yani bu mantıklı değil. Sırplar neden bir sene bekleyip onu başka bir ülkede öldürsünler? Harry döner koltuğunda geriye doğru yaslandı. Arkasında başkanın gülümseyen portresi vardı.
Belki onu tekrar kullanmak istediler.
Açığa çıktığını biliyor olmalıydılar. Bu çok amatörce olurdu. Harry bir istihbarat görevlisinin aptalca davrandığı sık görülen bir şey değilmiş gibi başıyla onaylayarak ''Sen bakabileceğin her şeye bak ama sessiz ol. Ölmüş bir adama kara çalmaya niyetim yok.'' O bir haindi. Harry'nin yüzünden bir öfke ifadesi geçti.
''Bunu hiçbir zaman ispatlayamadın, kesinleşmedi.''
Bu araştırmaları ne sıklıkla sonuca ulaştırabiliyoruz ki?
Bir adamın hayatını mahvetmeyeceğin kadar sık, ölmüş bir adamın adını kirletmeyeceğim kadar sık.
Konuyu sık dile getirmeseler de bu konudaki fikir ayrılığı ilişkilerini etkilemiş, geçen seneyle ilgili tüm konuşmalarında tekrar gündeme geliyordu. Stan bir kez daha Harry'nin Sophie ile olan ilişkilerini bilip bilmediğini ve Emmet'in tutuklanmasını talep ettiğinde bir art niyeti olduğundan şüphelenip şüphelenmediğini merak etti. Harry her ne biliyor ya da neden şüpheleniyor olursa olsun o anda yalnızca dizüstü bilgisayarını açarak ''Git bana bazı sonuçlar getir tamam mı?'' dedi. Ajanlarını bir kez daha topladı. Yağmur adam geri plana düşmüştü. Stan nihayet sabahın üçünden beri kafasını kurcalayan konuyu konuşabilirdi. Bağlantılarını gözden geçirdiler. Yedisinin uzaktan da olsa Emmet'in Kahire'deki zamanının çoğunu geçirdiği işlerle ilgisi vardı. Her bir ajan görevlerini alarak telefon görüşmeleri yapmak ve randevuları ayarlamak üzere ayrıldılar. Gittiklerinde Stan Sırp Büyükelçiliğini arayarak Dragan Milic'le görüşmek istediğini söyledi. Dragan'la resmi olmayan teşkilatlar arasında istihbaratı canlı tutmaya yarayan, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundukları çok konuşma yapmışlardı. Bu nedenle telefonuna hemen yanıt verildi. Emmet Cole'la ilgili haberleri duyup duymadığı sorulduğunda Dragan abartılı bir iç geçirdi.
''Başsağlığı dilerim Stan, tabii ki duydum bunu.
Öğlen yemeğinde müsait misin?
Senin için mi?
Evet Dragan.''
Tabii ki dostum.
Büyükelçiliklerin ortasında bir yerde buluştular. Stan kafasını dağıtmak için yürümeyi seçti. 15 Mayıs köprüsündeki kalabalığın arasından sıyrılmak yarım saatini aldı. Buradan Gezira adasına geçerek nihayet 26 Temmuz Caddesi eski Bachler Köşkü binasındaki La Bodega Bistro'ya ulaştı. İyi bir yürüyüş olmuştu. Nil'in leş kokusuna ve Korniş el Nil'e kadar uzanan trafiğe, ikili üçlü gruplar halinde yürüyen çarşaflı kadınlara ve üzerlerinde teri kurumuş gömlekleriyle sigara içen zayıf adamlara rağmen canlandırıcıydı. Ezan sesleri kadar yaygın olan, arabalardan dışarı taşan Arap pop müziğinin sesini kimi zaman mobiletlerin ve eski, güçlükle hareket eden kamyonetlerin sesleri bastırıyordu. Köprüye varmadan hemen önce ayakkabılarını çıkarıp yere havlu sererek öğlen namazına hazırlanan iki adam gördü. Bir an için gözünde ocak sonunda köprülerin hükümet hatlarını kırarak Tahrir'e ulaşmaya çalışan öfkeli kalabalığa karşı duran siyah giyimli silahlı adamlardan oluşan askerlerin sahnesi olduğu günler canlandı.
Çoğu zaman olaylardan uzak durmuş, çatışmaları daha iyi görmek için yalnızca birkaç kez büyükelçilikten çıkmıştı. Önceleri kendini hükümet güçlerinin bulunduğu tarafta bulmuştu. Sonra aynı köşelerde siyah üniformalarını çıkartarak hayatlarını kurtarmak için kaçan, dağılmış ve geri püskürtülmüş merkezi güvenlik güçlerinin kaçışını izlerken sevinç gözyaşları döken Mısırlı topluluklarla olmuştu. Şimdi aynı devrimciler köprüde yürüyor, aylaklık ediyor ve gülüyorlardı. Bir kez daha iş, hayat ve aşkın küçük oyunlarıyla meşgullerdi. Sebatkar olduklarını düşündü. Bin yıldır firavunlardan, batılıların yatırım yaptığı zayıf diktatörlere kadar uzanan otokratların ayakları altında acı çekmiş olmalarına rağmen hala dik duruyor, gülüyor ve umutlarını kaybetmiyorlardı. İlerisinde ayakkabılarını çıkartmış 12 adam dizleri üzerinde yüzlerini kıbleye dönmüşlerdi. Telefonunu çıkartıp Sophie'yi aradı ama telesekreter yanıtladı, mesaj bırakmadı. La Bodega kalabalıktı ama Dragan azımsanmayacak nüfuzunu kullanarak arka localardan birinde gözlerden uzak bir masa bulmalarını sağladı. Yüzyılın sonlarından kalma ışıklandırma ve Arnovo mobilyalar atmosferi güçlendiriyor, bu da Dragan Milic'i ortama iyice yabancı gösteriyordu. Takım elbiseyle rahat eden bir adam değildi. Dragan Stan'a hep Adriyatik'teki ucuz bir tatil köyünün beton havuzunun kenarında slip mayoyla yağlı vücudu pespembe yanmış, fırça gibi saçları güneşten sararmış yatıyor olması gerekiyormuş gibi görünüyordu. Çokça gülümser, tırnağı yenmiş parmaklarıyla jestler yapardı. Tüm kelimeleri coşkuluydu. Stan'ın Emmet'i tanıdığını söyledi, yakın değil. Ama hangimiz birbirimizi o kadar yakın tanıyoruz ki? Yemekleri geldiğinde ona levrek, Stan'e deniz tarağı, başka konulara geçmişti. Stan de onun yeni Mısır istihbarat servisiyle ilgili serzenişlerini dinledi. Artık gentleman değiller Stan, beni anlıyor musun? Belli ki Dragan o sabah özellikle zorlu bir bürokrata çarpmıştı. Çünkü Mısır istihbaratının altyapısı hala dağılmamıştı. Kumandası da aynı ellerdeydi. Buna rağmen Stan seni çok iyi anlıyorum dedi. Dragan ellerini çırptı. Eski adamlarla ilgili ne söylersen söyle ama ağırlamayı biliyorlardı. İşler böyle yürüyor. Şimdi benim yaptığım gibi. Dragan tereddüt etmeden aynen diye yanıtladı. Beni harika bir restorana getiriyor. İstediğimi sipariş etmeme izin veriyor. İltifatlarla yumuşatıyor. Belki içeriden biraz haber veriyorsun. Ancak o zaman kartlar masaya açılır. Bu yeni adamlar... Derken söyleyecek kelime bulamadığından başını salladı. Stan zamanı geldi dedi. Dragan peçetesiyle dudaklarını temizledi. Zamanı mı? Kartlarım. Tabii tabii anlat dostum. Daha önce bu konunun etrafında dolaşmış ama direkt olarak bahsetmemişlerdi. Emmet'in öldürülmesiyle başka seçenekleri kalmamış gibi gözüküyordu. Stan Zora Balasevic hala sizin dükkanda mı dedi. Kaşlar kalktı. Balasevic onu tanıyor muyum? Şu şarabın etiketine bak Dragan. Milli bütçeden bir parça var burada. Sırıttı. Ah şu Zora Balasevic. Kadını biliyorum ama senin deyiminle benim dükkanım bir parçası değil. Uykusuzluk ve yemekten önce içtiği bol cinli Negroni Stan üzerinde etkisini gösteriyordu, gözlerini ovuşturdu. Lütfen Dragan, bu öldürülmüş bir diplomatla ilgili burada biraz perestroika'ya ihtiyacım var. Neden herkes bir Sırp'la konuşurken Rusça kelimeler kullanmanın işe yarayacağını düşünür ki? Böyle tiplerden nefret ederim. Zora Balasevic. Kadehindeki Klaus del Papes Ron'u koklayıp bir yudum aldıktan sonra çok ciddi ve alçak bir sesle konuştu. Eğer Zora Balasevic size geldiyse iyi düşünmenizi öneririm. Belgrad'da muhtemelen çocuk yaşta kız ticareti yapan suç örgütleriyle bağı var. Böyle birisini takımınızda istemezsiniz. Ama o sizin takımınızdaydı öyle değil mi? Eskiden dedi Dragan kaşlarını çatarak sağ elini salladı. Kısa bir süre için Stan sonra onu kapının önüne koyduk ciddiyim. Ama Emmet şehirdeyken onu kullandınız. Emmet ne zaman şehre gelmişti? 2009 Şubat'ında.
Bu bizim onu sepetlediğimiz zaman Stan. Şubat, hayır, 2009 Mart'ı.
Dragan'ın havası ikna ediciydi. Eğer doğruyu söylüyorsa, geçen yaz olanlar onun düşündüğünden tamamen farklıydı. Stan yaklaştı. Sesi Sırpınki kadar ciddi ve alçaktı.
Sana bir hikaye anlatayım. Belki açıklamama yardımcı olabilirsin.
Dragan bekledi.
Bu kadın Balasevich Emmet'e geldi 2009 Şubat'ı sıralarında. Birbirlerini 90'lardan tanıyorlarmış ama üzerinden zaman geçmişti. Emmet artık bir diplomattı. Kadın da kendi iddiasına göre sizin için çalışıyordu. Şantaja başvurmuş. Emmet'e gizli bir büyükelçilik istihbaratını vermezse geçmişi hakkında çirkin sırlarını açıklayacağını söylemiş. Bu en az bir yıl boyunca sürmüş.
Duraksadı, uzun uzun baktı ama Dragan bir şey söylemedi.
Bak, eğer o yıl boyunca sizin adamlarınızdan biri ise çok sinirlenebilirim. Hatta sana küfür bile edebilirim. Ama bunun üstesinden gelirim ve bir yıl sonra sana benim hakkımda benzer bir şikayet gelebilir. Ancak eğer sizin elemanınız değilse yalnızca sinirlenmekle kalmam, yıkıcı olurum. Gizli bilgilerimizi kimin aldığını öğrenene kadar kadının ve senin hayatını didik didik etmeye başlarım.
Durumumu anlıyor musun?
Dragan yanıt vermeden önce 10 saniye boyunca bakışlarına karşılık vererek tamamıyla diye yanıtladı. Sonra üzgünüm ama Zora Balasevich Emmet Cole'dan benim ofisime asla istihbarat sağlamadı. Yazık olmuş.
Onu neden kovdunuz?
Stan'in omzu üzerinden restorana baktı. Ekstra'ya gidiyordu, böyle mi diyordunuz? Sağladığı istihbaratının tek müşterisinin biz olmadığımızı öğrendik. Onu eve kelepçelerle göndermek istedim ama görünüşe göre Belgrad'da ona borçlu dostları varmış. Ellerimi üzerinden çekmem söylendi.
Kime çalışıyordu?
Ev sahiplerimiz Mısırlılar.
Başını salladı. Hüsnü gibi.
Stan kaşlarını çattı, anlamamıştı.
Dragan gülümsedi.
Iraklı mevta Saddam Hüseyin'in mübarek için ne dediğini hatırlar mısın? Paralı telefon gibi olduğunu söylerdi. Parasını atarsın, karşılığında istediğini alırsın. Zora Balasevich de öyle. Parayı kimin ödediğini umursamaz.
Stan bunu kafasında çevirdi.
Onlar için çalışmaya devam etti mi?
Bilmiyorum.
Şimdi nerede?
Araştırırım.
Şarabından bir yudum daha alarak kadehini masaya koydu. Bildiklerim bunlar. Kadın Novis adlı. Bosna Savaşı sırasında Sırp Cumhuriyeti'ni destekliyordu. 50'li yaşlarının başında ve Kahire'nin Müslüman tarafında El Muiz Caddesi'nde ufak bir evi vardı. Kısa ve harika bir dönem için benim ofisimde saygıdeğer bir işi vardı. Ama bunu elinden kaçırdı.
Bütün bildiklerim bu kadar.
Yani bir muamma.
Dragan başıyla onayladı, arkasına yaslandı ve her zamanki kadar iyi bağlantıları olduğunu gösterircesine aynı Bay Cole'u öldüren Arnavut katil gibi dedi.
8. ayrımın sonu. Sayfa 108.